Selam melam. Nasılsınız? Podcast stüdyom ofisimin içinde olduğu için, yani aslında bu podcast'i kendi evimde yapıyor olduğum için, hani genelde böyle insanların dışarıda kiraladığı podcast stüdyoları veya işte genel stüdyolar falan oluyor ya. Ben her şeyi evimde, yani ofisimde yaptığım için gündüz çalışmaktan nefret ediyorum, biliyor musunuz? Bilmiyorum, belki aranızda başka home office çalışanlar falan vardır. Belki benim gibi içerik üretenleriniz falan vardır. Anlayabilirsiniz belki. Şimdi evde çalışmanın süper bir yanı, yani birkaç tane süper yanı var. Ama çok kötü yanları da var. Benim için ama en öncelikle kötü yanı şu. Şey değil mesela, işte kalkamıyorum, kendime böyle bir program ayarlayamıyorum falan. Bunlar sonraki işler. Beni en çok rahatsız eden şey, şöyle bir ikilem içerisinde kalıyorsunuz. Gündüz video ve podcast çektiğinizde ışık çok güzel oluyor. Çünkü gün ışığı bunu zaten en iyi fotoğrafçılar ve videograflar, artık video çeken insanlara. Onlar da mı fotoğrafçı oluyordu? Ya böyle şeyleri de bilmek gerekiyor ya. Şimdi ben böyle alakasız, hani İngilizce öğretmenliği okumuş, arkasından bir çizgi film animasyon macerası olmuş, regüler bir insanım yani. Hani böyle şeyleri hiç bilmem ya. Kamera arkası, medya falan hiç alakam olmayan şeyler. Aslında bir yerde zorla girmek durumunda ve böyle şeyleri kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü benim böyle teknik şeylerden anlayan kimse yok etrafımda. O yüzden her şeyi kendim çözmek zorunda kaldım. Bu yüzden eminim bu arada hepiniz, "Aa Meryem anlat ya podcast kamera arkası teknik detaylarını, çok merak ediyoruz" falan diye. Umarım sıkmamışımdır ama yani bir anda böyle bir, hani bazen bazı şeylerden şikayet ediyorum ya, bir anda bundan şikayet edesim geldi. Gündüz çok güzel oluyor güneş ışığı. Bunu işte fotoğrafçılar, videocular, resimle, sanatla uğraşanlar bilir. Gündüz ışığını hiçbir şekilde replika edemez. Yani tamam, gerçekten çok profesyonel ışıklar var ama gün ışığı gerçekten muhteşem yani. Allah'ın yarattığı, Allah'ın nimetlerinden faydalanmak. Yani ateistler bunu da açıklasın. Yani gün ışığını neden, bak sene 2023 olmuş, neden hala kimse replika edemiyor? Çünkü güneşi Allah yarattığı için arkadaşlar. Gün ışığının hiçbir şekilde replikası yok. Gün ışığında video çekerseniz her zaman daha avantajlısınız. Fakat şöyle bir dezavantaj da var. Gündüz video çekerseniz zil çalıyor, kargo geliyor, üst komşu evini süpürüyor, dışarıda çocuklar oyun oynuyor, kediler köpekler miyavlıyor, benimkiler geliyor oyun oynamak istiyor. Paldır, az önce mesela 404, siz görmüyorsunuz, burada dev bir ışık var. O ışığın üzerine, şu an gündüz bu arada ama yine de tabii ki hafif bir ışık lazım. Bak mesela sıçıyor hayvan, kum sesleri geliyor. Siz duyamıyorsunuz belki ama ben duyuyorum ve o kadar çok uyaran oluyor ki gündüz. Böyle o kadar kafam karışıyor, dikkatim dağılıyor ki böyle bir şey var işte. O yüzden hep gececidir böyle işlerde çalışan insanlar. Hep geceyi tercih ederler. Bu sefer de uyku düzeni bok olur. Çünkü bunu ben P-Queen'in Armağan Çağlayan'la bir röportajı vardı. Orada dinlemiştim ve demiştim ki Allah'ım yalnız değilmişim ya. Çünkü demişti ki bazen 4'e kadar yayın yapıyorum demişti. Ve yani ya 4'e ya 6'ya kadar, tam hatırlamıyorum, öyle bir şey demişti. Ve insan kendine gelene kadar saat 6, sabah 6-8 oluyor demişti. Gerçekten öyle. Mesela ben bitirdim ya diyelim burada işimi. Hani insan işini bitirince, işte video ayarıdır bilmem nesidir, bunların hepsi bitince ve bilgisayarı kapatınca direkt olarak neyse yatayım ve mışıl mışıl uyuyayım falan olamıyorsunuz. Böyle birazcık deşarj olmanız gerekiyor. Hani böyle bir neyse bir yemek yiyeyim falan diyorsunuz veya işte bir sosyal medyaya bakayım veya bir dizi izleyeyim falan, böyle bir kendinizi böyle bir, ya Sims terimleriyle açıklayacağım, fanınız azalıyor. Ve yani her ne kadar eğlenceli bir iş olsa da teknik detayları falan filan, az önce hani bu anlattığım şeyler işin çok keyifli, eğlenceli olmayan kısımları, ışık ayarlamak, zart tut falan filan, bunlar insanın fanını azaltıyor. Her ne kadar konuştuğumuz konular fan olsa da ve ben şu an eğleniyor olsam da konuşurken, teknik detaylar fanı azaltıyor ve fanı yükseltmek için başka şeyler yapmak zorunda hissediyor insan. Bu yüzden iki seçeneğiniz var eğer evde çalışan bir insansanız. Ya gece çalışıp uyku düzeninizin içine etmek pahasına huzur içinde çalışacaksınız. Ya da gündüz çalışıp o gün ışığının, Allah'ın bize verdiği nimetlerden faydalanmak pahasına bütün diğer uyaranlara ve dikkat dağıtıcı şeylere karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ve benim gibi dikkati her zaman çok dağınık bir insan. Ay bana geçenlerde bir iki tane yorum geldi biliyor musunuz? Ben çantamda ne var videosu çektim ya. Çantamdaki her şeyi gösteriyorum. İşte bu güneş kremi evden unutup dışarıdan almıştım. İşte şurada bir ıslak mendil olur. Burada tam böyle çantamdaki böyle bütün kişisel aşırı belki de yer yer utanç verici bütün detayları açık edince ben. Bazı kişiler bana şey yazdı. Sen de dikkat dağınıklığı olabilir mi? ADHD şey yetişkin hiperaktivite bozukluğu olabilir mi falan dediler. Bunu bana birkaç kişi ya bu bana hep söyleniyor ama sosyal medyada şöyle bir şey var artık özellikle TikTok'ta. Herkes hiperaktif amına koyayım ya. Böyle o kadar çok kendi kendine teşhis etme, kendi kendine teşhis koyma ve o kadar fazla yanlış bilgi dönüyor ki ben de bu çarka dahil olmak istemiyorum. Belki çok zorlarsam belki giderim bir psikiyatra. Ben çünkü kendi psikoloğuma da sordum bunu ve bunun anksiyeteden kaynaklanan şeyler olduğunu söyledi. İşte bu dikkat dağılması, bir yerlere takılma, işte bir şeylere çok kolay bir şekilde dalıp gitme falan gibi şeylerin daha çok anksiyeteyle ama bazı kişiler şey dedi ya hayır anksiyeteyle çok karıştırılıyor ama aslında dikkat dağınıklığı şöyle bir şey falan filan. Yani ne olacak abi? Gideceğim bir psikiyatrın yakasına yapışacağım. Bana dikkat dağınıklığı teşhisi koy filan diye hani teşhis konulana kadar yakasına yapışıp bağıracak mıyım yani hani? Ben olduğunu düşünmüyorum. Ben etrafımdaki aşırı uyaranlara ve telefondaki sosyal medyadaki aşırı uyaranlara normal insan tepkisi verdiğini düşünüyorum. Ha belki vardır ama hani şu anda benim hayatım gerçekten hayatımın kontrolü elimden kayıyor gibi hissetmiyorum. Gerçekten o kadar kötü hissedersem, o kadar depresif hissedersem zaten gider bir çaresine bakarım. Ama bu çok ilginç geldi bana bazı hiperaktif olan insanların veya bu tarz içerikleri çok tüketmiş olan insanların bende de böyle şeyler bulması. Bana çok ilginç geldi. Paylaşmak istedim sizle. Şey yapmak istemiyorum böyle. Tamam tabii ki belki de teşhisiniz konulmamıştır. Gerçekten kendinizi öyle hissediyor da olabilirsiniz. Ve o TikTok'larla gerçekten yani o TikTok'larda kendinizden bir parça da buluyor olabilirsiniz. Buna da bir şey diyemem bu arada. Ama yani ben böyle bu hastalıkların bu kadar bir de hastalık diyerek doğru terimi mi kullanıyorum onu bile bilmiyorum. Bazı şeyler hastalık diye adlandırılmıyor ya. Farklı terimler falan var. Yani her şeyin bu kadar fazla kullanılıp anlamını yitirdiği, yani nasıl ifade edebilirim bunu gerçekten bilmiyorum. Çok mainstream hale gelmesi, çok ana akım medyaya dahil olması. Mesela şey de öyle, terapi de öyle bir şey. Evet çok güzel terapi hakkında birçok insanın bilinçlenmesi. Ama şu an o kadar ana akım medyaya dahil oldu ki her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes böyle götünden bir şey uyduruyor. Kesinlikle gerçekten ADHD hastalığı olanlara veya o TikTok'larda kendilerinden bir şey bulanlara veya o TikTok'lardan yararlananlara bu tarz insanlara hiçbir şey söylemiyorum ve bana böyle bir şey söylemeleri beni rahatsız etmedi. Sadece garip geldi, ilginç geldi. Bunu paylaşmak istedim yani. Kötü bir şey söylemek için anlatmadım bunu. Ama bazen mesela şeyden şikayet etmeye başladılar artık ADHD olan insanlar. Ya bunu da yapamıyoruz, şunu da yapamıyoruz. Mesela birisi bir tweet attı. Can you guys do anything? Yani sizin yapabildiğiniz bir şey var mı abi? Sonra bir hiperaktivitesi olan birisi ona alıntılayıp şey dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tweet bana o kadar yardımcı oldu ki. Gerçekten bazı şeyleri yapmamda bana motivasyon kaynağı oldu. Can you guys do anything diye dalga geçirmesi falan diyenler oldu. İşte böyle bazen işte dalga konusu oluyor aşırı ana akım olunca. Ya sizin de yapabildiğiniz bir şey yok mu be kardeşim ya? Sürekli onu yapamıyorum TikTok'u, bunu yapamıyorum TikTok'u falan şeklinde. Aynı şekilde terapi de aşırı ana akım olunca. Atıyorum Esra Ezmeci gibi yani kendine psikiyatr, psikolog diyen insanlar acayip acayip paralar kazanıyorlar ama bir bakıyorsun ne yani hiçbir şekilde etik yok. Tamam. Belki yaptığında yasal olarak herhangi bir yanlış yok. Ama etik yerlerde yani psikoterapi etiği çünkü atıyorum danışanınla normal hayatta görüşmemen gerekir ya da ailesine terapi vermemen gerekir yakınlarına, arkadaşlarına. Çünkü şey olacak ya sonuçta insansın. İnsan denen şey acizdir. Onunla terapi yaparken onun ablasının daha haklı olduğunu düşünebilirsin falan filan gibi. Benim terapistimin böyle bir kuralı vardı mesela. Hiçbir şekilde aile, arkadaş, kimseyle başka terapi yapmamak gibi. Veya diyelim benle terapi yapıyor. Artık benle terapi yaptı ve beni tanıdığı için çift terapisi yapamıyor. Çünkü çift terapisinde iki tarafı da tanımayarak başlamak gerekiyor falan gibi. Hiçbir şekilde etik yok. Yani bir de sonuçta insanlar bunları bilmiyorlar. Böyle çok ortalama, dümdüz bir insan bütün bunları nereden bilecek yani? O yüzden çok yanlış ve çok korkunç şeyler öğrenebiliyorlar ve bence insanların psikolojilerine yani en ufak bir zarar verebilecek, bu konuda en ufak bir insanların hayatına negatif bir etki yapabilecek bir şey, vicdani bir sorumluluk bence bu. Yani etik derken bahsettiğim şey o zaten, vicdani sorumluluk, ama hiçbir şekilde yok mesela ya. Bakıyorum, soru Instagram'dan millet soru soruyor, onları cevaplandırıyor falan. Fenomen psikolog. Düşünsenize ya, asla benim terapistim sosyal medya hesabı falan olsa, böyle şeylerle uğraşsa, asla ona güvenip de yani kendimi doğru düzgün anlatamazdım. Bir kere şey oluşuyor. Yani terapistinizin de sizin sosyal medyanıza bakmaması gerekiyor ya, bir yargı oluşuyor birbiriniz hakkında falan. Hiç kimsenin hiçbir sosyal medyada birbirini tanımaması, gerçek hayatta hiçbir yansıması olmaması gerekiyor ilişkinin. Ne kadar böyle uzak olursa o kadar sağlıklı işliyor terapi süreci. Çünkü insanlar birbirini tanıdıkça, insan olduğumuz için birbirimiz hakkında bazı yargılarımız oluyor falan. Bunların en düzgün yolu hiç karıştırmamak en baştan böyle şeyleri. Ve geçen gün yeni bok gibi bok arayışındayım. Bir sürü öneri var, bir sürü kitaplığımda kitap var ama böyle farklı bir şeyler arıyorum artık. Kitapçı kitapçı geziyorum. Esra İzmici'nin kitaplarını gördüm. Beni kimse sevmedi anne falan böyle. Yani tamamen melodramatik şeyler yazarak para kazanıyor kadın ya. Yani bunun neresinde etik, ben anlamıyorum. Nasıl bu insanlar acayip acayip böyle işler yapmaya devam edebiliyorlar? Hiçbir şekilde bunun yasal bir etikle yasa arasında bir çizgi var ya, onun üzerinde dolaşıyorlar ve kimse, mesela avukatların reklam yapması yasal değil. Bunun gibi hani keşke psikologlar için de, gerçi bak psikologlar yasa istiyorlardı. Hatta bunun için eylem bile yaptılar geçen hafta. Kesinlikle bir yasa olması gerekiyor ya. Korkunç kötü çünkü ya. O kadar bilinçsizce, o kadar kork, yani insanlar o kadar bilinçsiz insanlara kendilerini teslim ediyorlar ki. Geçen de Twitter'da bir manyak çıktı. Kızın psikolojiyle falan alakası yok. Bir tane psikoloji mi, psikolog merkezi mi, artık ne deniyor oralara, terapi merkezi mi ne? Orada bir doktorun isminin altında aylarca bir sürü insana terapi vermiş ve düşünsenize, o insanların o kadar mahrem şeylerini, o kadar aslında acizce şeylerini, içlerini açıyorlar ve o kadar her şeylerini biliyor ki, ve bunlarla tehdit etmiş mesela kadın. Manyak biri olduğu için. Ya böyle biri de çıkabilir. Ne kadar korkunç bir şey. Düşünsenize. Ne kadar büyük bir paranoya. Gidiyorsunuz birine, güveniyorsunuz, içinizi döküyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Sonra o bilgiyi alıp size şantaj yapmaya, size karşı kullanmaya falan çalışıyor. Zaten memlekette doğru düzgün hak arayıp daha hakkını alabilmiş insan sayısı çok az. Siz yani birçok suç serbest gibi, bununla kimi uğraşacak? Kimin sikinde olacak yani? Bu da ayrı bir dava. Öyle işte ya arkadaşlar, yine sinirli bir başlangıç yaptık. Biraz gündemden bahsedelim istiyorum. Benim savaş hakkındaki fikirlerimi merak ediyorsunuz sanırım. Filistin'le İsrail arasındaki o çatışma, anlaşmazlık, artık ne olarak adlandırırsanız, etnik temizlik, soykırım, katliam falan. Bu konudaki görüşlerimi zaten Twitter'da, Instagram'da belirtmiştim ama insanlar böyle sürekli bu konu hakkında konuşmamı istiyorlar. Ya sürekli savaş hakkında eğer elimizden yapacak bir şey gelmiyorsa çünkü konuşmanın, ya tabii ki Instagram'da, Twitter'da sürekli olayı takip edip sürekli bu konuyla ilgili doğru ve teyitli bilgileri paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince, ama hani daha fazla yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum ve sürekli bu savaşı konuşmanın da benim işim olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ben dış politika, yani ben bir YouTuber'ım, benim ve podcaster diyebilirsiniz artık herhalde, bilemiyorum. Benim işim gazeteci falan değilim veya dış politika alanında içerik üretmediğim için en azından. Bu konularda hem zaten acayip bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım konularda her zaman bilgi sahibi olmadığımı söylüyorum size. Ve zaten fikir belirtme gibi bir yükümlülüğüm de olduğunu düşünmüyorum ama yine de bu konuyla alakalı bir video yaptım. Eğer siz bunu şu an dinliyorsanız zaten çıkmıştır o video. Bana şey yapanlar var, tepki gösterenler vardı işte. Niye Filistin ve İsrail arasındaki o olaylara tepki göstermedin falan diye. Buradan şey yapmış olayım yani, o kafa karışıklığını da gidermiş olayım. Bence söylenecek, yapılabilecek çok yapıcı, ya benim elimden bu kadarı geliyor yani, bildiğim kadarını konuşuyorum. Ya zaten fikirlerimi o videodan öğrenebilirsiniz, ana kanaldan, o kadarını söyleyeyim. Bu konuyu da böyle geçelim. Benim şimdi aylardır size anlatmak istediğim bir Erasmus anım vardı. Hatırlıyor musunuz? Erasmus serisi yapmıştım ve size bütün anılarımı anlatmıştım. Ama bir anıyı unutmuştum anlatmayı. Ve aylardır böyle benim ekranımda, monitörümün bir kısmında not olarak yapıştırılı bu. Unuttuğun Erasmus anısını anlat, unuttuğun Erasmus anısını anlat. Acaba bu da mı bir ADHD davranışı? Onu da tam bilemiyorum. Ama böyle aylardır unuttuğun Erasmus anısını ne zaman anlatacaksın işte podcast'te falan. Artık kendime daha fazla işkence etmek istemiyorum. Çok alakasız bir bölüm bu anıyı anlatmak için ama anlatacağım. Konuya şuradan girelim isterseniz. Twitter'da bir video gördüm. Bir tane çocuğu, bir büyük bir kadın, yetişkin bir kadın bir duvara sıkıştırmış sınıfta. Laf git yani, böyle şey yapıyorlar. Ana sınıfı gibi birbirlerine laf yetiştiriyorlar. Ben çocuk bağırıyor, bağırıyor, çağırıyor ve çok saygısız bir şekilde konuşuyor. Ben başta zannettim ki öğretmeni karşısındaki. Ve tabii ki sinirlendim. Çünkü okulda, sınıfta öğretmene karşı bu şekilde davranması yanlış bir çocuğun. O yüzden hemen tepki gösterdim. Dedim ki, aa dedim işte bu çocuk yani, ama öğretmene tepki gösterdim bu arada. Çünkü tamam, çocuk gerçekten çok yanlış bir şey yapıyor ama burada öğretmenin, sınıf kontrolünün, sınıf yönetiminin, öğretmenin elinde olması gerektiği için çocukla öyle ana sınıfı gibi falan şeklinde tartışmanın hiçbir yapıcı tarafı da yok. Üstelik çocuğa güç vermek oluyor yani, sen orada sonuçta öğretmensin, sınıfta bir otorite figürüsün. Böyle saçma sapan çocukla laf yarışına girerek aslında çocuğun eline bir güç vermiş oluyorsun. Ne demek sana ne ya falan gibi, o kadar saçma bir tartışmaydı ki. Ben o yüzden öğretmeni kızmıştım. Ama sınıf annesi denen ucube bir tanıma dahil olan birisiymiş bu. Hatta Twitter'da da söyledim. Sınıf annesi denen kendini gerçekleştirememiş ucube birinin kavgasıymış çocukla. Sen orada sınıf annesi title'ı adı altında, yani o titre sahip olarak öğrencilerle hiçbir şekilde diyalog kuramazsın zaten. Tamam mı? Sınıf annesinin görevi nedir? İşte perde yıkanacak, pasta için para toplanacak falan, bu tarz şeyler değil mi? Yani yanlış mı biliyorum? Ya böyle şeyler için genelde böyle sosyal olarak kendini daha kanıtlamak isteyen, çok boş zamanı olan birisi çok güzel bir tanımlama yaptı, dur. Ya tabii ki öğretmene yardımcı olmak güzel bir şey ama hiçbir zaman orada kalmıyor. Hiçbir tanıdığım sınıf annesi orada kalmadı yani. Her boka karışmaya çalışıyorlar. Kendini bir başka kişi, grup ve vesaire üzerinden tanımlayıp bu tarz kamusal rollere aşırı istekli bir şekilde sarılan insanlardan hayır geldiğini hiç görmedim. Okul, aile birlikleri, sınıf anneleri, ve benzeri yapılar bu nedenle tüm dünyada büyük oranda iyi çalışmaz. Enes Özkan söylemiş bunu. Gerçekten süper konuşmuş. Çünkü arkadaşlar yani tamam, öğretmenin sınıfta bazı şeyleri organize ederken yardıma ihtiyacı oluyor ama bu sınıf anneleri genelde böyle öğretmenden sonra en yetkili kişi benim şeklinde o kendilerine verilen görevi suistimal ettiklerine şahit oluyoruz çoğu zaman. Çünkü onların ihtiyacı olan aslında gerçekten yardımseverlik, hayırseverlik olmuyor birçoğunun. Yani genelleme yapayım. Belki iyi insanlar da vardır aralarında. Ben veli olarak gördüğüm insanlar aşırı böyle her boku burnunu sokmaya çalışan ve öğrencilerle birebir diyaloğa falan girmeye çalışan manyaklar oluyordu genelde. Yani belki aralarında gerçekten iyi olanlar vardır ama genel amaçları böyle hayırseverlik, ay hocaya yardım edeyim, öğrencileri de çok seviyorum, eli alemin çocuğuna bayılıyorum falan şeklinde bir yerden olmuyor yani arkadaşlar. Onların da bir menfaatleri, bir çıkarları oluyor maalesef. Her neyse, çocukla yani küçücük çocuğu duvara sıkıştırmış böyle laf yetiştirir gibi saçma sapan böyle bir laf dalaşına giriyorlar. Ve buradan konu açıldı. Size ben Polonya'da Erasmus'ta öğretmenlik stajı yaptığımdan hiç bahsetmiş miydim? Ben bildiğiniz staj yaptım arkadaşlar. Okey, kendi ülkenin insanlarına, kendi ülkenin çocuklarını bir nebze tanıdığın için staj daha belki beklediğin gibi gider ya da belli bir problem çıktığında çocuklara nasıl davranacağını, onlarla nasıl iletişim kuracağını daha iyi biliyor olabilirsin. Bildiğiniz Polonya'da hiç bilmediğim bir dilde konuşan küçük çocukların tam olarak başında durmak değil aslında ama size nasıl geçtiğini söyleyeyim. Öncelikle bir tane Türk arkadaşım vardı. Size anlatmıştım ya hani Yunan oda arkadaşımla aram bozuldu. Sonra ben bu Türk arkadaşımla odaya çıktım. Onun da kendi arkadaşıyla çünkü arası çok bozuktu. Ve bu kız gerçekten sosyal olarak sorunlu bir kızdı. Yani şöyle bizim onunla hiçbir alıp veremediğimiz olmamasına rağmen hiçbir şekilde onun ne arkasından konuştuk ne bir şey yaptık. Bütün bunlara rağmen hani gerçekten bir gıcık bir durum olsa okey anlayacağım ama söylediğimiz saçma sapan şeylere takılmış mesela. Biz kendi aramızda mutfakta Türk öğrenciler olarak muhabbet ediyoruz. Anıl diye bir arkadaşım var demiş ki leblebi ne lan? Fakir kuru yemişi demiş tamam mı? Bu yani çok normal değil mi? Aramızda konuşuyoruz arkadaşlar. Tamam tabii ki kuru yemiş, politik olarak doğru olan şey kuru yemişleri ekonomik durumlarına göre ayırmamaktır değil mi? Yani bir Antep fıstığını leblebiden daha üstün görmemeliyiz. İkisi de eşit kuru yemişlerdir falan. Ama birinin fiyatı daha ucuz. Ve arkadaşım öyle bir geyik yapmış yani. Gitmiş bu konu hakkında Twitter'a yazmış abi. Bir de hepimizin Twitter'ı var yani. Eşek değiliz sonuçta. Ya bunu görmeyeceğimizi nasıl düşünmüş olabilirsin? Herhalde kilitliydi hesabı ama ben bir şekilde alavere dalavere yapıp sızmıştım oraya. Başka bir fake hesaptan mı ne tam bilmiyorum. Sonradan bu hakkımızda yazdığı tweetleri öğrenmek için. Çünkü arkadaşım bilgisayar ekranında görmüş bizim hakkımızda yazdığı şeyleri. Her neyse aynı odadasın abi yani. Birinin hakkında konuşurken inanılmaz dikkatli olman gerekir. Tıpkı benim Yunan oda arkadaşımın benim hakkımda Facebook'ta sevgilisiyle iyi onun sosyal hayatı yok sadece Sims oynayan bir inek şeklinde konuşması gibi. Bugüne kadar hep bunu bir gurur nişanesi olarak taşırım bu arada. Hatta Facebook kapak fotoğrafıma koymuştum. O derece hoşuma gitmişti, komiğime gitmişti yani. Bu şekilde bulilenmek. Yani bulileneceksek bile böyle bulilenelim kardeşim. Sims oynuyor. Dışarı çıkmıyor evden falan. Kız gitmiş ya işte leblebiye fakir kuru yemişi dedi. Kendini ne bok zannediyor bunlar falan gibi. Saçma sapan bizim hakkımızda mesela benim söylediğim bir şey. Ben mesela İngilizce konuşmuşum. Benim aksanımı zorlama bulmuş. Yapay bulmuş. Gitmiş onun hakkında bir şeyler yazmış Twitter'a falan. Kendisi de yarrağım gibi konuşuyor bu arada. Kusura bakmayın özür diliyorum. Ayrıca benim bu aksanıma birkaç kişi daha takmıştı. Üniversitede bir öğretmenim vardı o da takmıştı. Çok kötü bir British İngiliz konuşuyordu tamam mı? So guys what are we doing falan gibi çok fake bir aksan. Hani en azından ben iyi İngilizce konuşuyorum sizi o yüzden aşağılama hakkını kendimde görüyorum şeklinde. Bu aksana takma ve aksan aşağılama olayını da hiç anlamıyorum. Abi aksan hiç önemli bir şey değil yani sen güzel patır kütür İngilizce konuştuğun sürece aksanın kimsenin yani gerçekten ana dil İngilizce olan kimsenin umurunda değil. Ha çıkar mı aralarından birkaç tane gerizekalı, ezik, dalga geçen? Çıkar ama onlar da zaten kendi kişilikleri gerçekten çok korkunç kötü insanlardır. Yoksa Türkiye'deki gibi aksana aşırı takılma yok. Yani normal İngilizce. Gerçekten normal kendi dilini konuşan insanlarda karşı tarafla güzel iletişim kurabiliyorlarsa, hızlı İngilizce konuşabiliyorsa hiçbir şekilde ay ama sen şimdi creative ve creative dedin. Oh my god. Ben asla artık seninle konuşmayacağım falan. Böyle bir şey yok yani. Ama böyle aşırı aksana takılma salaklıkları, tripleri. Niye biliyor musunuz bu kadar takılmıştı? Benden kötü konuşuyordu ve İngilizce üzerine yüksek lisans, doktora, moktora hani akademisyen falan olmak istediği için bunu kendine yediremedi herhalde. Bu gerizekalı kız nasıl benden daha hızlı ve daha iyi konuşur şeklinde düşündüğünü. Yemin ederim öyle düşündüğü için ya hasetten yazdığını düşünüyorum. Yoksa ne alaka yani ben hiç tanımıyor beni ve üf işte falan diye böyle ben bunu hatırlıyorum mesela. Belki Erasmus'taki başka arkadaşlarımla konuşsam başka şeyler de çıkar ama benim hatırladıklarım bunlar. 10 sene öncesinden hatırlamaya çalışıyorum. Beynimin bazı kısımlarında sıkışıp kalmış olabilir bazı anılar. Üzgünüm o yüzden. O hocamız da aynı şekilde ben kalkmıştım. Ben normal kendi nasıl İngilizce öğrendiysem onu konuşuyorum. Filmlerden bilmem nelerden öğrenmişim yani. Kalkmışım konuşuyorum. Yani ben de kendimi zorluyorum. Ekstra aksan yapmak için de uğraşıyorum. Gayet normal Türk bir insanın azıcık az buçuk internetten, filmlerden, dizilerden öğrendiği İngilizcesi işte. Normal. Ben hani mükemmel bir İngilizce konuştuğumu iddia etmiyordum hiçbir zaman. Ama o hocamız ben böyle kalktığım an ve konuştuğum an böyle demişti. Ne bir dakika ya demişti bana böyle. Bir de amfideyiz yani. Ve ben konuşuyorum böyle diyorum ki ben normal ders hakkında bir şey söylüyorum. İşte hocam İngilizce söylüyorum. Bence şöyle böyle olmalı falan gibi bir şey söylüyorum. Bir dakika bir dakika sen ne işin böyle yayarak konuşuyorsun İngilizce böyle falan gibi demiş. Demiştim ki. Hocam bir yerden mi geliyorsun sen falan demişti. Hani nerede öğrendin İngilizceyi falan. Ben de yani Türkiye'de Türkçe yani normal kendim hiçbir yerde yaşamadım demiştim. Sadece Erasmus'a gittim geldim. Orada zaten Avrupalılar bin beter konuşuyor. Şey yapmıştı bana o ağzını çok yayarak konuşuyorsun İngilizceyi. Çok Amerikan konuşuyorsun öyle konuşma demişti. Yani niye böyle bir şey söylersin? Ben bak benim güzel gerçekten güzel İngilizce konuşan öğrencilerim vardı. Hiçbir zaman kalkıp da hiçbirine sen çok yayıyorsun. British English konuş veya sen nerede okudun, nerede öğrendin? Yanlış konuşuyorsun falan. O kadar bence böyle insanın iç ya kendi özgüvensizliğini gösteren bir şey. Kesinlikle bak. Aksana aşırı takılan biri varsa İngilizce konuşurken ay çok kötü aksan, cringe oldum falan diyorsa bilin ki kendi özgüvensizliği vardır bu konuda. Ya da kendini çok bir bok zannediyordur ama aslında bir bok değildir yani. Neyse ya konu çok dağıldı. Kız böyle bizim hakkımızda saçma salak tweetler atmış tamam mı? Sonra biz bu tweetleri yakaladık. Tabii biz bu stajdan sonra oldu. Dur bir dakika. Çok karıştı ortalık. Şimdi bu kızla o zamanlar o da arkadaşıydı Eslem. Tamam mı? Benim yeni oda arkadaşım, Türk arkadaşım. Ben o zamanlar hala Yunan arkadaşımla kalıyorum. Sonradan ayrıldık yani. Ve birbirimizle kalmaya başladık. O zaman Eslem'le kalıyordu benim bu dediğim kız. Bu kızın zaten bizim hakkımızda saçma sapan tweetler attığını biliyoruz. Sadece çaktırmıyoruz ona tamam mı? Ve o da bize çok gıcık oluyor ve bizden nefret ediyor. Bizle konuşmuyor, bizle takılmıyor. İşte bir Türk grubu var. Onlardan nefret ediyor güya. Türklerle takılmıyor. Böyle bir de trip var ya. Öf ya niye Türklerle takılıyorsunuz? Erasmus'a gitmişsiniz. Ya abicim biz Türklerle birbirimizle takılıyoruz da şey yapmıyorduk ya. Biz çadır kurduk burada. Kimseyi almayacağız yabancı. S**tirin gidin. Tengri biz menen. Böyle takılmıyorduk ki. Her gün bir başka bir milletten insanı davet ediyorduk. Kahvaltı soframıza, bir yerlere gidiyorduk, geziyorduk, tozuyorduk yabancı arkadaşlarımıza. Sadece orada 5-6 tane Türk birbirimizi tanıdık, sevdik, güzel arkadaş olduk. Bu yani. Yoksa böyle gruplar halinde kimseyle sosyalleşmeden öküz gibi Erasmus geçirip bitirmedik yani. Gayet güzel gezdik, tozduk. Bir sürü de yabancı arkadaşımız da oldu. Ama en çok sevdiğim arkadaşlarım, sürekli takıldığım Türk arkadaşlarım oldu orada yani. Niye yalan söyleyeyim? Neyse. Ne oldu biliyor musunuz? Her gün staja gidiyoruz. Ve stajda çok yaşlı bir öğretmen var. Kadın bir İngilizce öğretmeni. Ve de çok küçük çocuklar var. Çok küçük dedim ya, ortaokula falan gidiyor çocuklar. İngilizce konuşuyorlar ve lehçe konuşuyorlar İngilizce dersinde. Biz hiçbir bok anlamıyoruz. Çok konuştuklarında biz böyle zaten uyumamak için kendimizi zor tutuyoruz. Uyku düzenimiz bok gibi. Önceki gece 4'te yatmışız. Sabahlara kadar oturmuşuz falan. Sabah 8'de de gidiyoruz böyle kös kös. Şey bir Polonya Devlet İlköğretim Okulu'na. Nasıl söyleyeyim size de Türk devlet okulları gibi aynı. Ama daha derli toplu. Yani bizimki kadar bakımsız değiller. Daha derli toplu, daha profesyonel görünümlü, daha Avrupa'yı görünümlü okullar. Bizde nasıl Atatürk, Türk bayrağı, İstiklal Marşı varsa kapıların üzerinde, onlarda da kapıların üzerinde haç var. Polonya çok dindar bir ülke bu arada. Mesela oraya giderken bayağı bir tane sokak vardı. Kilisenin olduğu sokaktı sanırım. Rahibeler görüyorduk. Ben hayatımda ilk kez orada yani full kıyafetli rahibeler gördüm. Hiç peder, papaz, mapaz görmedim ama hep orada o mahallede rahibeler dolaşıyordu yani. Böyle dindar bir ülkeydi. Kapılarda haçlar vardı. Hatta Noel'e çok yakın gitmiştik biz. Noel şarkıları ezberletiyorlardı. Mariah Carey'nin şey var ya, All I Want for Christmas Is You diye. O şarkıyı ezberletiyordu çocuklara. Ben de o şarkıyı böyle tabii Fatih askerde bu sırada birbirimize böyle hediyeler o bana böyle yazdığı defterleri gönderiyor. Ben de ona hediyeler falan gönderiyorum. Ben de yazdığım defterleri gönderiyorum ama çok okunacak diye çok fazla bir şey yazmıyorum içlerine. Ben böyle bir yandan işte o Mariah Carey'nin o şarkısıyla Fatih'in böyle küçük günlüklerini okuyorum askerden bana yazdı. Aşırı şey değil mi bu arada? Böyle banal seviyede romantik. Şu anda düşününce böyle bana birazcık utanç verici geliyor. Böyle olayın aşırı romantikliği böyle. Askerden sevgilimin. Ya güzel bir şey evet. Ama şu an mesela düşündüğümde böyle kendimle taşak geçesim geliyor. Erasmus'ta bir şey yapıyorsun. Erasmus'ta stajdasın. Ne bileyim ya işte bu Noel falan. Tabii ki onların kültürlerine de meraklı ve ilgiliydim ama hani mesela bir teneffüste oturup şey okuyordum. Askerden sevgilimin. Üf, var ya Allah'ım. Cefakar, vefakar, kocasının dönmesini bekleyen Türk kadını rolündeydim yani biraz. Şaka yapıyorum tabii ki birbirimizi özlüyorduk. O yüzden böyle şeyler çok normal. Konuşamıyorduk bile yani. Cep telefonu, map telefonu yoktu. Bildiğim böyle şeydeydim. Bir tane kartım vardı. Skype'tan onun içine para yüklüyordum. Sonra gidiyordum çeviryer. O kadar 2013 arkadaşlar ya. Hala fax max çekiliyordu yani. Böyle konuşuyordum. Alo. Alo sevgilim duyabiliyor musun yani? Skype'laşamıyorduk öyle telefonla bıt bıt bıt WhatsApp mesajları falan yoktu. Bildiğin eski moda sevgililik yaşadık biz orada ya. Baya baya askerden gelmesini falan bekledim yani. Neyse. İşte o şarkıyı dinleyince Fatih aklıma geliyor. Bunlar bir yandan çocuklara kadın şarkıyı ezberletiyor. Koroda okuyacaklar. Böyle bir Christmas için özel masa hazırlanmış. Böyle büyük bir konferans salonu. Bir yandan korolar şarkılar söylüyorlar işte Christmas'tan önce artık sınıf gecesi mi yapılacak ne yapılacak. Ondan sonra bir yandan yemek yenecek. Şu çok dikkatimi çekmişti. Türkiye'de olsak yabancı öğrenciler olsa biz orada aç karnına geberiyoruz. Öğrenciyiz sonuçta. Erasmus öğrencisiyiz ama öğrenciyiz yani. Noel için yemek falan olacak da bilmem ne de. Orada karnımız gurulduyor. Yahu insan iki tane yabancı öğrenci. Biz olsak var ya böyle yedi sıçrana kadar yediririz. Kimse bize ben çok beklemiştim o daveti. Christmas gecemize siz de davetlisiniz. Bakın şurada şu anda tabaklarını ve peçetelerini koyduğunuz yemek settingi var ya. Sizi de davet ediyoruz. Gelip bu akşam yemeğimize oturabilirsiniz siz de. Christmas falan filan gibi. Ama yani bilmiyorum sanırım hani belki üniversitede olsa olurdu ama ilkokul olduğu için defolun gidin tabakları koyun. Ha stajyersin zaten sınıfta bir boka yaramıyorsun. Dilimizi de anlamıyorsun. Gel bari tabak hazırla falan gibi böyle bir staj geçirdim yani. Bu arada bunu kabul ettirmek çok zor normalde. Yani bütün üniversiteler böyle sallamasyon dersleri kabul etmiyor. Normalde staj dersinde baya baya sunumunum yapmak gerekiyor. Bizimki Erasmus'ta olduğu için biraz böyle sallamasyon oldu. Hocalar denkliği saydılar ama biz gittik orada. Mal derste oturduk Polonyalı hoca ile öğrencilerinin karşılıklı hiç anlamadığımız bir dilde konuşmalarını ve bazen İngilizce konuşmalarını izledik ve bir de Christmas dekorasyonlarına falan yardım etmiştik yani stajımız bundan oluşuyordu. Ben size o gıcık kızla olan anımızı anlatacaktım. Şimdi bizim her sabah şey yapmamız gerekiyor. Tamam bir tane yoklama kağıdı gibi bir şey var. Ona her gün imza atacak hoca. Stajımızın günlerini o şekilde tamamlayacağız. Atıyorum 2 hafta mı 3 hafta mı ne staj yapmamız gerekiyor full. Ve kağıdı staj kağıdını Eslemlerin odasında unutmuşuz. Tamam mı? Gittik gittik böyle otobüs durağına kadar gittik. Yurttan ne kadar yürüdük biliyor musunuz? Böyle 2 durak falan yürüdük yurttan. Neyse sonra aa dedik ya yoklama kağıdını unuttuk ne olacak falan kim alsın? Böyle herkes birbirine bakıyor. Kim alsın? Kim alsın? Sonra kız böyle yaptı. Ben gitmem. Dedi böyle ve ben var ya. İçimden böyleyim. Bitch. Ne demek ben gitmem? Böyle yapar mısınız? Normal bir davranış mı bu? 3 kişisiniz. Yoklama kağıdı unutuldu. Üçünüzün yani o kağıt alınmazsa üçünüz de boşuna gitmiş olacaksınız okula. Gidip geri dönüp almanız gerekiyor. Ne yapılır? Normal insanlar ne yapar? Sen alabilir misin ya falan filan. Böyle yapılır. Kimse ya eğer birbirimizi tanıyorsak bir tane eşeğin sırtına yüklenilir o durum. Sonra işte bir şekilde gönlü alınır onun tamam mı? Bir şey ısmarlanır, bir şey yapılır falan. Veya beraber gidilir muhabbet ede de tekrar dönülür yani. Ya biz gitmeyelim sen git. O kadar awkward bir durum oldu ki yani böyle çok tuhaf. Kızı biz ikimiz arkadaş olsak da Eslem'le kızla çok samimi değiliz. Ama ya şöyle de diyebilirsin mesela. Ben öyle bir durumda olsam karşımda 2 tane arkadaş var. Ben tekim. Üçümüz de staj yapacağız ve kağıda unuttuk. Almamız gerekiyor. Ben muhtemelen var ya şey diyen salak olurdum. Ben giderim ya siz bekleyin burada ben gidip gelirim. Bunu diyen olurdum. En kötü ihtimalde gelin beraber gidelim. Muhabbet edelim falan. Gitmiş gelmiş oluruz. Böyle yani. Şunu asla söyleyemezdim. Ben gitmem. Siktirin gidin, alın gelin kağıdı. Resmen kız orada bize ben gitmem dedi ve biz kös kös tamam o zaman biz gidip al, yani o kadar aptalca bir durumdu ki, yani biz zaten gidip alacağız onu mecburen, tamam mı? Nezaketen de olsa gelebilirsin. Ya da şöyle diyebilirsin. Ben bekleyebilir miyim kızlar, olur mu falan diyebilirsin. Böyle bakıyor falan, böyle koyun gibi. Var ya, boğazlayacaktım onu orada ya. İşte o günden sonra ya, siz o kadar karışık bir durum ki bu. Yani ne yapacağımı bilemedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim şimdi. Kim haklı, kim haksız. Yoklama kağıdı unutulmuş. Üç kişisiniz. Bir kişi gitse yeter ama bir kişi, yani niye bir kişi keriz gibi gitsin ki? Herkes ya, bu şey gibi oldu. Reddit'te hani Am I the Asshole falan var ya. İşte bu hikayedeki göt ben miyim? Bence burada en adil çözüm üçünün birden gitmesi. İki kişi gidip de bir kişinin umurumda değil, oturur beklerim ben sizi falan ayağı yapması inanılmaz saygısızca ve çok da keyif kaçırıcı bir durum. İyice kurulmuştuk kıza zaten. Sonrasında da o tweetleri ortaya çıktı ve biz ona bir mesaj attık. Böyle herkes toplanıp Facebook'tan. Yazık ki hep böyle yalnız Erasmus'taki hayatımız hep birileriyle sürtüşüp ondan sonra Facebook'tan manifesto gibi uzun mesaj atarak arkadaşlığı bitirerek geçmiş. Çünkü Yunan oda arkadaşımla da aramı öyle bozmuştum. Onlar da gerçi çok kötü şeyler söylediler bana da. Özellikle onun o gerizekalı İspanyol sevgilisi çok... Niye İspanyol dedim ki şimdi? Irkçılık yapmak istemedim, kusura bakmayın. Gerizekalı sevgilisi bana çok gerçekten ırkçı bile sayılabilecek şeyler söylemişti. Çok ayıp etmişti yani. Her neyse, olur böyle şeyler. Bazen kültürel arkadaşlıklar çok güzel olur. Bazen de anlaşamayabilir taraflar. Bu hiçbir ırkın, kültürün falan suçu değil yani. Neyse, ama o kızla sonra şöyle bir mesaj attık kıza. Twitter'da bizim hakkımıza yazdığın her şeyi gördük. Ona göre yani hani istersen yani yüzümüze söyleyebilirsin bunları falan gibi. Böyle bayağı uzun uzun mesaj atmıştık. Bir de çok ayıp şeyler yazmıştı. Hatta böyle suçlamalar falan da vardı. Onlara da cevap yazmıştık. Şu an tam net detayını hatırlamıyorum ama kızı kısacası çok böyle kallavi bir şekilde göt etmiştik ve kız bildiğin Eslem'le anında odaları ayırmıştı ve benle beraber kalabilmişti Eslem dönem sonuna kadar. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Bir kere de şeyi hatırlıyorum. Bu kız ne yaptı biliyor musunuz? Çöp atmak için mutfağa geldi. Biz de mutfakta topluca oturuyorduk. Şeyi hatırlıyorum. O kadar hızlı gelip gitti ki. Böyle hayalet gibi. O yüzden bir ya okulda, eğer özellikle okuldaki insanlar hakkında özellikle tanımıyorsanız, hiçbir alıp veremediğiniz yoksa, hadi kötü bir şey yapmışlardır size. Okey. Sinirinizi çıkarmak için günlük gibi kullanmayı anlarım ama sizle hiç alakası olmayan insanları aşırı pasif agresif şekilde kurulacaksanız, bir gün okuyabileceklerini de bence hesaba katarak yapın bunu. Onun dışında Erasmus'la ilgili son da anımı da anlatarak bu Erasmus anı muhabbetini tamamen kapatmak istiyorum. Çünkü artık aşırı yorulmuştum o post-it'ten. Şu an resmen o post-it yüzünden kilitledim size, Erasmus muhabbeti yapıyorum. Askerlik anısı gibi Erasmus anısı anlatıyorum. O zamanlar Türk lirası Polonya parasının 3 katı veya 5 katı falandı. Şu an yarısı veya 5'te 1'i falanız herhalde. Böyle var ya Allah'ım, şu konularda konuşmamak için gerçekten Steam Türkiye'den çekilmiş falan. Dolar üzerinden alacağız artık oyunları. Twitter'da böyle uzun uzun sinirli sinirli konuştum bu konu hakkında. Burada da konuşmak istemiyorum o yüzden. Ya böyle o kadar bön bir millet olduk ki, böyle bön bön. Bütün haklarımız, her şeyimiz, keyif aldığımız bütün minicik şeyler bile elimizden alınırken bön bön bakıyoruz artık. Böyle öküz gibi bakıyoruz sadece yani. Cumhuriyet'in 100. yılında resmen cumhuriyet diye bir şey kalmadı gibi ama bön bön bakıyoruz. Yani nereye kadar böyle bön bön bakacağız? Gerçekten çok merak ediyorum. Neyse, ben o zaman ekonomisi çok iyi bir insan olarak, yani ekonomisi çok iyi bir ülkeden gelen bir insan olarak, Beyoncé'nin albümü çıktı. 50 zloti mi 60 zloti mi öyle bir şeydi. O zamanın parasıyla da yani hani 30 lira falan herhalde. Bilmiyorum, 30 lira mıydı? 50 lira filandı. Ve 150 zloti mi, 120 zloti mi, öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Belki daha fazla bile olabilir. Ve çok para, yani 50, 30 lira, 50 lira çok para o zamana göre. 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 500 lira olarak düşünebilirsiniz bence. Ve ben sıraya girmiştim. O Beyoncé CD'si albümü çıkmıştı, şey albümü. Drunk in Love şarkısının olduğu albüm var ya o. Allah'ım böyle aşırı heyecanlıyım. Oo, Beyoncé yeni albüm çıkardı. Böyle albümü açıyorsun, göt var içinde falan böyle. Sadece götünü çekmiş. Böyle çok güzel bir estetiği vardı o albümün. Gri pembe falan. Böyle çok değişik renkler kullanmış falan. Böyyle incecik bir yazı tipi. Aman Allah'ım. Çıldırıyorum böyle. Sıraya girdim DNR gibi bir yerde almak için CD'yi. Demişti ki Polonyalı bir kadın, ne kadar o? Ben de fiyatını söylemiştim albümün. Gülmüştü, demişti ki ben şu anda onu alamam çünkü benim öyle bir param yok şu anda, ha ha falan yapmıştı. Ve ben içimden zavallı fakir Doğu Avrupalı, benim para birimim seninkinden çok daha yüksek. Böyle düşünmemiştim de. Yani mutlu olmuştum. Vay be demiştim. Kadın alamıyor ve bu konuda şaka yapıyor. Ben bir öğrenci olarak yeni çıkmış Beyoncé albümünün çıktığı ilk günlerde alabiliyorum. Yani yine ben aslında birazcık harçlığı, biriktirdiğim harçlığımdan birazcık kurban vererek yapmıştım bunu. Ama yine de inanılmaz bir şeydi ya. Yani çok acı bir anı ama hiç unutamıyorum ben bunu. Hatta dur, o albümü göstereceğim size. Albümü çıkardığınızda sizi bir göt karşılıyor. Beyoncé götü. Hatırlıyorum, bu fotoğrafı arkadaşlarıma falan atmıştım WhatsApp'tan. Facebook'a yazmış. Şu an Twitter olarak de düşünebilirsiniz veya Instagram olarak, o zamanki Facebook kullanımımızı. İşte bakın Beyoncé'nin albümünü aldım, göt falan. Herkes böyle oh my god, Beyoncé göt. Böyle yani aşırı bizim için sürreal bir şeydi. İşte bu CD'nin rengi bile, aman Allah'ım ne kadar estetik falan. Şu anda satılıyor mu fiziksel CD'ler? Şeye döndü insanlar, nostaljik falan olsun diye kaset maset satıyorlar artık da. Bilmiyorum CD satılıyor mu? Bu kadar şarkı varken, ya benim en sevdiğim şarkılardan biri bu albümde Blow. Bence aşırı underrated. Bu kadar güzel, yani bu kadar güzel şarkıları varken birkaç tanesi ünlü oldu ve gerisi unutulmuş. Şu da çok güzel, Mine. Klibi de çok estetik ve sanatsal gelmişti bana. Ama Drake var içinde. Drake'ten de nefret ediyorum. Aşırı cinsiyetçi, iğrenç bir adam. Ayrıca pedofili bence. Hemen oraya bir dedikodu. Çok da büyük bir suçlama yaptım yani. Ama bilenler bilir ya. Şimdi. Onu da açıklamaya uğraşmayacağım yani. Her neyse arkadaşlar ya, bu bölümde böyle olsun artık. Yarısında size Erasmus anılarımla yine kitledim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.